Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 İsven 1399 Hicri Kameri 3 Şaban 1442 ve Miladi 17 Mart 2021 Çarşamba. Ayrıca Hazreti Ebu'l-Fazlul Abbas Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın veladeti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran'ı gezelim, görelim ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei devrim muhafızları günü nedeniyle mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Ruhani gelecek Hicri Şemsi yılının korna ve yaptırımların dizginleneceği yıl olacağını belirtti. Son 24 saatte koronavirüsten 65 vatandaş daha hayatını yitirdi. Artvin'deki yangın kontrol altına alındı. 60'a yakın ev yandı. Suriye ordusu işgal rejiminin füzelerini imha etti. Ve Filistinli gruplar seçimlere ilişkin şeref misakını imzaladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü ve devrim muhafızları günü münasebetiyle bir mesaj kaleme aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü ve devrim muhafızları günü münasebetiyle devrim muhafızları genel komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'ye bir mesaj gönderdi. Ayetullah Hamenei mesajında tüm devrim muhafızları personellerine selamlarımı iletin. Size başarılar dilerim. Var gücünüzle değerli faaliyetlerinize devam ediniz ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yılın son Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl ekonomik savaşta İran milleti için büyük ve parlak zaferler yılı olacak dedi. Bugünlerde koşulların, yaptırımların ortadan kalkması için her zamankinden daha uygun olduğuna değinen Ruhani, Amerikalılar defalarca önceki yönetimin yolunun yanlış olduğunu, azami baskının başarısızlığa yol açtığını ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini söylemiştir. Tabii bizim için söz yeterli değildir ve onların eylemlerini bekliyoruz ifadesini kullandı. Dünyadaki korona krizine ve İran'da neden olduğu sorunlara işaret eden Ruhani, bu salgın sadece halkın sağlığını değil, aynı zamanda ekonomiyi, hayatı, geçimi, okulları ve üniversiteleri, eğitimi ve benzerlerini hedef tahtasına oturttu. Ancak bütün bunlar için planlamalar yaptık değerlendirmesinde bulundu. İranlı uzmanların birkaç yerli aşı üretme çabalarına övgüyle söz eden Ruhani, yurt dışından aşı satın almak ve aşıyı yapmak için iyi önlemler alındı. Fahra, Pasteur, Razi ve benzeri İran aşılarının önümüzdeki yıl halka sunulmasını umuyoruz diye belirtti. Önümüzdeki yılın bu hastalığın kontrolü ve tedavisinde daha iyi bir yıl olacağını dile getiren Ruhani, hepimizin talimatları takip etmesi gerekiyor. Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri çok önemlidir. Önümüzdeki yıl çok önemli bir işimiz var ve el ele vererek Hicri Şemsi 1400 yılındaki görkemli seçimlerin muhteşem şekilde düzenlenmesi için çalışmalıyız. Bu şanlı seçim devrimin, ülkemizin ve yolumuzun garantisidir diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, şimdiki hükümetin ülkeyi yaptırımsız ve geniş çaplı aşılama ile gelecek hükümeti teslim edeceğini belirtti. Bakanlar Kurulu toplantısı kulisinde muhabirimize açıklama yapan Vaizi, yaptırımların kaldırılmasının gelecek seçimlerle bir ilgisi olmadığını, çünkü gelecek hükümetin şimdiki hükümetin devamı olduğunu belirtti. Yaptırımların Amerika'nın İran milletine reva gördüğü bir zulüm olduğunu da söyleyen Vaizi, yaptırımların bir an evvel kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı sözlerinin devamında yaptırımların İran milletinin geçen 3 senede gösterdiği direnişe layık şekilde kaldırılması gerektiğini belirtti. Amerika'nın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için İran ile dolaylı müzakere yaptığına dair iddialar hakkında ise Vaizi, İran hükümetinin Biden yönetimiyle ikili müzakere yapmadığını vurguladı. Vaizi ancak Avrupa'daki bazı kanalların mesaj getirdiğini de sözlerine ekledi.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Hicri Şemsi 1400 yılında Şehit Kor General Kasım Süleymani Füze Atarbotu'nun tanıtılacağını duyurdu. Amiral Tengsiri televizyon programında yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini işaretli, 1400 yılında Deniz Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı'nın bilgi tabanlı firmaların işbirliğiyle Şehit Kor General Kasım Süleymani isimli füze atarbotun yapımını bitirerek görücüye çıkaracağını söyledi. Komutan Tengsiri Şehit Kor General Süleymani füze atarbotunun füze fırlatma ve hızlı yol kat etme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Amiral Tengsiri 1400 yılında Şehit Süleymani füze atar botlarından 3'ünün devrim muhafızları deniz kuvvetlerine teslim edileceğinde sözlerini ekledi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulunarak son 24 saat zarfında koronavirüsten 65 vatandaşın da yaşamını yitirdiğini belirtti. COVID-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7802 yeni vaka tespit edildiğini belirtenleri, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.492'ye, vaka sayısının da 1.771.115'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne dek toplam iyileşen hasta sayısının 1.514.061'e ulaştığı bilgisini verdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Saadet Partisi İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Aslı Türk ile bir araya geldi. Görüşmede ikili münasebetlerin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Büyükelçi Farazmand Aslı Türk ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Ankara ile münasebetlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Saadet Partisi'nin merkez binasında düzenlenen görüşmede iki taraf İran ile Türkiye arasında kardeşçe bağlar ve ortaklıklara vurgu yaptılar. Görüşmeye Saadet Partisi'nin bazı üst düzey üyeleri ve partinin başkan yardımcıları da katıldı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, bu ülkenin enerji ihtiyacının zengin kaynak olan İran İslam Cumhuriyeti tarafından sağlanabileceğini belirtti. Pakistan Başbakanı İmran Khan, İslamabad Güvenlik Diyalog Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti enerji kaynağı olarak Pakistan'ın enerji ihtiyacını temin edebilir ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı ayrıca bölgede barış ve güvenlik sağlanmadan Pakistan'ın stratejik konumundan yararlanma ve ekonomik hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu belirterek, Afganistan'da barışın bölgesel ulaşım güvenliği için oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Dağlık Karabağ bölgesine bağlı Ağdam'da meydana gelen patlama sonucu 2 Azeri sivil hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da mayın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu da 2 sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığınca yapılan açıklamada Karabağ Savaşı'ndan geriye kalan mayınların infilak etmesi sonucu şimdiye kadar 100 sivil ve asker öldü veya yaralandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda günde yaklaşık 2000 hektar arazinin temizlenmesine değinerek Ermenistan ordusunun bu bağlamda mayın planlarını sunmayarak işbirliği yapmadığını duyurdu. Ağdam Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ağdam'ın işgalden kurtarılan Yusuf Canlı köyünde mayın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetti, 3 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki bir evde yangın çıktı. Alevler 176 haneli köyde 60'ı yakın evi yaktı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılıyor. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam ediyor dedi. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. NTV'nin bildiğine göre Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye giden Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir gazetecilere köyde 176 ev bulunduğunu söyledi. Özdemir, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve kontrol altına alınamadı. Bunun için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Yusufeli itfaiyelerinin yanı sıra orman işletme ekipleri ve AFAD müdahalede de bulunuyor dedi. Öte yandan bölgeye giden Artvin valisi Yılmaz Duruk incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılıyor. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun ifadelerine kullandı. Alınan son habere göre yangın kontrol altına alınmıştır.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre kaldığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Amerika'da silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere göre kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı. Polis ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı. Olayı soruşturan polis yetkilileri akşam saatlerinde Robert Aaron Lang adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Lang olduğuna inandıklarını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimi sürüyor. Suriye Hava Savunma Sistemlerinin başkent Şam üzerinde İsrail'den atılan füzelere karşılık verdiği bildirildi. Suriye ordusu yaptığı açıklamada Siyonist rejimin füzeli saldırısının can kaybını yol açmadığını duyurdu. Suriye Devlet Ajansı Sana, başkent Şam'da hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına yanıt verdiğini duyurdu. Haberde hava savunmamız Şam semalarında bir dizi düşman füzesini düşürdü ifadelerine yer verildi. Öte yandan Lübnan merkezli El Meyaden kanal muhabiri sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise füzelerin işgal altındaki Golan yönünden ateşlendi, saldırıda ölen ya da yaralananların da olmadı ve yalnızca maddi hasar meydana getirdi belirtildi.
Koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın durumunun normale dönmeye başladığı, iyileşme sürecine girdikleri açıklandı. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi yeni tip koronavirüse yakalanan Esad ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Esad çiftinin COVID-19 testinin 9 gün önce pozitif çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi. Tedaviyi yöneten sağlık ekibi Beşar Esad ve Esma Esad'ın iyileşme sürecine girdiğini belirtti. Esad çiftinin işlerini karantinayı geçirdikleri evden yürüttükleri belirtilirken, PCR testlerinin negatife döndüğü zaman normal çalışma düzenlerine dönecekleri açıklandı.
Yakın zamanda yapılacak genel seçimleri müzakere etmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen İslami Cihat dışındaki Filistinli gruplar, seçim sürecinin herhangi bir engele takılmadan başarıyla tamamlanmasını teminat altına alan Şeref Misakı'nı imzaladı. Uzun bir aradan sonra icra edilecek olan Filistin seçimlerinin yürütme mekanizması ile Ulusal Konsey'in oluşturulması gibi önemli konuları ele alınacağını 2. Kahire Ulusal Uzlaşı görüşmeleri dün itibariyle başladı. Diyalog görüşmelerine İsrail rejimi Abdülkasım'daki Gazze şeridinden Filistinli grupları temsilen heyetler katıldı. Ayrıca seçim sürecinde meydana gelmesi muhtemel problemleri şimdiden çözümlemek için düzenlenen Kahire görüşmelerine Filistin Merkez Seçim Komitesi ve Ulusal Konsey'den de heyetler hazır bulundu. İkinci ulusal uzlaşı görüşmelerinde Filistinli grupları seçimle ilgili yaşanan sıcak gelişmeler hakkında bilgilendirme, seçimi ilgilendiren yasal ve teknik icraatlar gibi önemli meseleler masaya yatırılacak. Görüşmelere katılan Filistinli gruplar tarafından imzalanan Şeref Misakı, seçim sürecinin yürütülmesiyle ilgili tüm konularda fikir birliğini, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini ve bu aşamanın da başarısının da önündeki engellerin kaldırılmasını şart koşuyordu.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Amerika yönetiminin Yemen krizinin son bulması için yeni bir plan sunmadığını, çünkü bu planın daha önce Birleşmiş Milletler tarafından sunulduğunu belirtti. Bugün El Cezire televizyon kanalına konuşan Abdüsselam, aşamalı ateşkes planı öncesi Ensarullah'ın Yemen'in limanları ve havaalanlarının açılmasını istediğini belirtti. Ensarullah sözcüsü, Amerika'nın şimdiki hükümetinin Yemen krizine yönelik tutumunun önceki hükümetin tutumundan farksız olduğuna işaretle, insani boyutun siyasi ve askeri durmadan aynı tutulması halinde müzakereye hazır olacaklarını vurguladı. Abdüsselam, Ensarullah'ın üyeleriyle Amerika arasında doğrudan hiçbir müzakere yapılmadığına işaretle tüm Yemenli taraflar arasında diyalog başlatılması çağrısında bulundu. Ensarullah sözcüsü, Suudi Arabistan'ın saldırılarını durdurması halinde Yemen'in de İHA'lı ve füzeli saldırılarını durduracağını sözlerine ekledi.
Rusya'nın Amerika'da geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddiaları ile ilgili konuşan Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini söyledi. Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajında Amerika istihbaratının iddia ettiği Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesinin sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, Putin'i kastederek bunun bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz yanıtını verdi. Biden gazetecinin Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz şeklindeki sorusuna ise evet, düşünüyorum yanıtını verdi. Biden'in ifadeleri Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin Facebook üzerinden yaptığı ve Amerika'nın suçlamalarını mesnetsiz olarak nitelediği açıklamasının ardından geldi. Büyükelçilik suçlamalarla ilgili bir kanıt sunulmadığını vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Zarif'in nükleer silahların yayılmasından endişeli olan yalancılara tepkisi başlığı altında. Başta nükleer silahlar olmak üzere çeşitli konularda Batı'nın söylem ve ameldeki açık çelişkisi kimseden gizli değildir. Bu çelişki İran nükleer faaliyetlerinden endişeli olduğunu iddia eden İngiltere Başbakanı'na tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı'nın Batı'nın çelişkilerini hatırlatmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Salı günü İran barışçıl nükleer faaliyetlerinden endişeli olduğunu iddia eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki olarak paylaştığı Twitter mesajında şöyle yazdı. Britanya Başbakanı Boris Johnson tam bir ikiyüzlülük ile ülkesinin nükleer silah cephaneliklerini arttıracağını ilan ettiği aynı günde İran tarafından nükleer silahların yapılmasından endişeli olduğunu ilan ediyor. Dışişleri Bakanı Zarif mesajını şöyle sürdürüyor. Britanya ve müttefiklerinin tam tersine İran, nükleer silahlar ve tüm kitle imha silahlarının vahşice olduğunu ve kökünün kazılması gerektiğine inanıyor. Britanya 2015 yılı stratejik savunma incelemelerinde depolanan nükleer başlıklarını 180 adede kadar azaltmayı taahhüt ettiği bir dönemde kendi nükleer cephaneliğini yayma kararı alıyor. Britanya hali hazırda 195 nükleer başlığa sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mecid Tahterevanchi, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Komitesi'ndeki sözlerinde nükleer silahsızlanma sürecindeki engelleri ve en başta nükleer silahlara sahip olanların bu silahları bırakma yönünde siyasi iradeden yoksun olduklarını işaretle en az 14 bin nükleer silah, yıllık 100 milyarlarca dolar masraf ve kullanma olasılığının her an insanlık ve yerküreyi tehdit ettiğini söyledi.
Nükleer bilim bülteni 2019 raporunda Amerikan cephaneliklerinde de yaklaşık 6.185 nükleer başlık bulundurduğunu da belirtiliyor. Raporda ise Pentagon'un Avrupa ülkelerinde operasyon üstlerindeki taktiksel nükleer bomba sayısının 150 olduğunu açıkladı. Taktik bombalarının 3. ve 4. versiyonları olanı söz konusu nükleer bombalar 5 Avrupa ülkesindeki 6 üste bulunuyor. Üstlerin ikisi İtalya'da bulunurken Almanya, Türkiye, Belçika ve Hollanda'da da birer üs bulunuyor. Amerika'nın Hudson Düşünce Kuruluşu'nda Uluslararası Güvenlik ve Silahların Yayılmasını Önleme Başkanı Christopher Ashley Ford, günümüzde nükleer dünyada sorun oluşturan yönlerinden birçoğunun nükleer silahları ve nükleer alanda büyük güçler arasındaki rekabetin yeniden başlamasından kaynaklandığını belirtiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu eski başkanı Bernard Goldschmidt ise bazı batılı ülkelerin tek yanlı ve hüsnü niyetten yoksun tutumlarını işaretle şöyle diyor. Amerika gibi güçlerin akıl dışı tutumları ciddi siyasi güvenlik ve askeri krizlerin dünya çapında baş göstermesine sebep oluyor ve dünya güvenliği ve barışını da tehlikeye düşüren şartlar oluşturuyor. İran İslam Cumhuriyeti dini inançları ve ahlaki değerlerine dayanarak nükleer silahların yapımı ve kullanılmasının haram olduğunu dünyaya ilan ederek bu konuyu Birleşmiş Milletler'de resmi belge olarak kaydetmiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de fetvasına göre nükleer ve kitle imha silahlarının üretimi, çoğaltılması, depolanması ve kullanılması haramdır. Bu fetva İran nükleer faaliyetlerindeki görüşünü en yüksek seviyede şeffaflaştırıyor. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği ve yapılan denetlemeler İran'ın nükleer faaliyetlerindeki şeffaflığını gösterirken İran'ın gizlilik peşinde olmadığını ispatlıyor. Bu yüzden de temelsiz iddiaların tekrarlanması ve karalama kampanyalarının hedefi gerçekleri ters göstermek ve Berlin Nükleer Anlaşması'ndaki 3 Avrupa ülkesinin zayıflığı ve müsamahakarlıklarını da örtbas etmekten başka bir şey değildir.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Libya geçici hükümetinin yemini ve önündeki sorunlar ile ilgili. Libya için gergin ve siyasi açıdan kader belirleyen birkaç aydan sonra nihayet geçici ulusal mütabakat hükümetinin kabine üyeleri Tobruk kentinde ülke meclisinde yemin ettiler. Libya Meclis Başkanı Akile Salih yemin töreninde ulusal mütabakat hükümetinin yemin etmesini ülkede demokrasinin sağlanması için temel bir adım olduğuna işaretle Libya hükümetinden hemen görevine başlamasını istedi. Libya geçici ulusal mütabakat hükümetinin göreve başlaması aslında bu ülkenin siyasi hayatında yeni bir başlangıç sayılıyor. Libya 2010 yılında diktatör Muhammed Kaddafi'nin devrilmesi ardından savaş, istikrarsızlık ve siyasi ihtilaflar ile dolu yılları yaşadı. Yaşanan şartlar bu ülkede dış müdahalelerin artması ve yabancı ülkelerin burada siyasi ve ekonomik özellikleri, muazzam enerji kaynakları ve gani servetinden pay iddiasında bulunmalarına sebep oldu. Son yıllarda Libya'da yaşanan siyasi ihtilaflar ve dış müdahaleler bu ülkeyi yabancı ülkelerin vekalet savaş alanına dönüştürdü. Öyle ki birçokları Libya'nın parçalanma konusunda uyarıda bulundular. Covid-19 salgını ardından da durumun vahimleşmesi, ayrıca savaş alanının genişlemesi ise ülke içindeki güçler ve müdahaleci yabancı ülkelerin mevcut krizden çıkış yolunu aramalarına sebep oldu. Libya müzakereleri çeşitli siyasi gruplar, yabancı ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Farklı aralıklarla düzenlenen birkaç oturumun ardından mevcut krizi aşma bağlamında siyasi bir çözüm yolu bulundu. 24 Aralık 2021 tarihinin seçim tarihi olarak belirlenmesi, ayrıca Başkanlık Konseyi Başkanı'nın atanması, geçici başbakan ve kabine üyelerinin belirlenmesi söz konusu anlaşmalardan bazılarıdır. Anlaşmanın ardından ilk etapta geçiş dönemi başbakanı olarak Abdülhamid Dibeybe ülke idaresini ele aldı. Onun en temel ve zor görevi Aralık ayında doğru ve şeffaf ulusal seçimler için ortam hazırlamak, ayrıca Libya halkının seçim sürecine güvenli katılımından emin olmaktır.
VBB kabinesi Libya meclisinden güven oyu almayı da başardı ve şimdi etti yeminin ardından resmen çalışmalarına başladı. Libya Meclis Başkanı Akil Salih bu bağlamda yaptığı açıklamada ihtilafların yok olması gerektiğinin altını önemli çizerken millet evlatlarının el sıkışmak ve anlaşma zamanı geldiğini duyurdu. Libya halkı yine yeni kabine ve hükümetin göreve başlaması ile ülkede şiddet ve savaş döneminin sona ermesini ve halkçı bir hükümetin de kurulması için ortamın hazırlanmasını umut ediyor. Ülke içinde çeşitli grupların ateşkes anlaşmasına bağlı kalması, IŞİD teröristlerin atılması ayrıca ülkenin ekonomik durumuna ciddi şekilde özen göstermesi, bu cümleden petrol ihracatı ve altyapı tesislerinin onarılması, yatırımın cezbedilmesi ve geçim sıkıntılarının da giderilmesi Libya halkının beklentileri arasında yer alıyor. Araştırmacı Hamish Keener şöyle diyor, Libya'da tek bir hükümetin göreve başlaması petrol sektörü için iyi bir haberdir. Zira siyasi istikrarın artmasında yararlanabilir. Yoğun şekilde varlı olduğu petrol gelirlerinin dağıtımı şimdiye kadar Libya'da Doğu ve Batı arasındaki başlıca ihtilaf konularından biri olmuştur. Diğer yandan dış müdahaleler ve pay alma savaşlarından sona ermesi pratikte Libya yetkililerinin yolunu açarak halkın milli çıkarları, siyasi ve sosyal istikrarın sağlaması bağlamında adım atmalarına sebep olabilir. Nitekim Libya Başbakanı da şöyle dedi, yabancı paralı askerler Libya sırtında bir hançerdir ve ülkenin onlardan kurtulması için çalışmalıyız. Libya halkı ülkede siyasi açılımının devamında istikrarlı ve huzurlu bir geleceği umut ediyorlar fakat aynı zamanda ülkede siyasi grupların çeşitliliği ve ihtilafların gölgesi ayrıca somut olmayan dış müdahaleler geçici ulusal mütabakat hükümeti çalışmasını da engelleyebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kamari takvimle 4 Şaban 1442 Peygamber Efendimizin sevgili torunlarından Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Biz bu münasebetle ilgili bu zatın ve şahsiyetin hayatı ve İslam yolundaki fedakarlıkları konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikte. Hüseyin Hocam hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Kolaylık versin.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi İran takviminde Hazreti Ebul Fezlil Abbas Aleyhisselam'ın veladeti yıl dönümü Gaziler Günü olarak adlandırılmaktadır bildiğiniz gibi. Biz bu Hazretin yaşamı, hayatı ve özellikle Kerbela olayındaki fedakarlıklarıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetinde dinleyicilerimize neler söylemeliyiz acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin ve naru lil mulhidin el munafiqin. Vessalatu vesselamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنوا على أعدائهم أجمعين. Efendim, böyle yüce zatların dünyaya gözünü açması elbette kutlanılacak, müjdelenilecek çok önemli işlerden biri. Zaten tarihte iz bırakan şahsiyetler basit birden oluşan kişilikler değildir. Çok iyi eğitimden geçirilmiş, kendisini iyi eğitmiş, çok donanımlı insanların ortamında büyümüş ve davanın, inancın nasıl sahiplenileceğini gayet iyi bilen bir özellikte yetişmiştir. Hazreti Abbas aleyhisselam da bunlardan biridir. Ben hep konuşmalarımda arz ederim. Bu üç aylar çok özellikli bir günlere, özellikli vakitlere sahiptir. Mesela Şaban ayının üçüncü günü Hazreti Hüseyin aleyhisselamın dünyaya gelişi doğumudur. Hicretin dördüncü yılında. Efendim hicretin 38. yılının Şaban ayının 5. gününde oğlu İmam-ı Zeynul Abidin aleyhisselamın dünyaya gelişidir. Ki Şaban ayının içerisinde, Recep ayının içerisinde böyle özellikli vakıalara rastlamak mümkündür ve tesadüf de değildir bu. Allah-u Teala'nın takdiri, Allah-u Teala'nın irade ve meşiyeti böyle icap etmiştir. Ki bu günlerde bunlar dünyaya gözlerini açıyor. Neden? Çünkü bu insanlar hakikaten İslam dininin yaşamasını, İslam'ın yaşatılmasını, bütün dünyanın her köşesine ulaşmasını ve İslam'ın gerçek felsefe ve mantığının anlaşılmasını canı gönülden isteyen, dava olarak kabul eden insanlardır. Hazreti Abbas aleyhisselam da ki Ebel Fezz olarak da biz genellikle tanırız. Hazreti Ali aleyhisselamın Fatimetü Zehra selamullahu aleyhanın şehadetinden sonra evlenmiş olduğu yine Fatıma adında bir hanımından dünyaya gelen ilk çocuğudur. Fatıma binti Ebi Muhammed sonraları bazı sebeplerden dolayı çocuklar o ismin anılması ile analarını hatırladıklarından dolayı özellikle Hazreti Fatime'nin şehit olduğunda, öldürüldükten sonra öksüz bıraktığı İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den sonra küçük kızları Zeynep selamullahu aleyha 5 yaşında bulunmaktaydı. Bu anasının adı zikredildiğinde hep rahatsız olmuştur. Onun için bu sebeplerden dolayı Hazreti Abbas'ın anası olan Fatime binti Ebi Muhammed'in adını İmam-ı Ali aleyhisselam Ummul Benin olarak tanımlamıştır. Ve bizler de bütün tarih kitaplarında da, bütün siyer kitaplarında da Ummul Benin denildiğinde anlaşılıyor ki Fatime-i Zehra selamullahu aleyhanın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin evlenmiş olduğu ikinci eşi zikredilir, ikinci eşi kastedilmektedir. Onun için Hazreti Abbas Ummul Benin'in ilk çocuğudur Hazreti Ali'den ve işte hicretin 26. senesinde dünyaya gelmiştir. Şaban ayının 4. günü dünyaya gözlerini açmıştır Hazreti Ali aleyhisselam. Hazreti Abbas'ın dünyaya gelişinde ileride olacakları Hazreti Peygamber'den öğrenmiş olduğu için Hazreti Abbas'a çok ayrı bir değer atfederdi. Ve Hazreti Abbas aleyhisselam Hazreti Ali'nin terbiyesiyle, ilmiyle, takvasıyla, kültürüyle eğitilmiş. Bunun yanında babası Ali gibi er meydanında, savaş alanlarında kahramanlıklar göstermiştir. Kendini ispatlamıştır. Her yerde baba yiğitliğiyle, kahramanlığıyla ve bu baba yiğitliğinin, kahramanlığının, silahşorluğunun yanı sırada efendiliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, yumuşak ve sevecenliğiyle tanınmıştır. Hazreti Abbas, Hazreti Hüseyin aleyhisselamla beraber kardeştir zaten bunlar. Ve Fatime'nin, Zehra selamullahu aleyhanın vefatından sonra öksüz kalan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aynı zamanda Ummul Benin tarafından çok iyi korunmuşlar. Çok iyi bir şekilde onlara bakılmış ve aynı ana şefkatiyle, ana merhametiyle Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in üzerine Ummul Benin titremiştir. Bu duyarlılığı, bu sevecenliği bütün çocuklarına aşılamıştır. Yani üveylik olayı Hazreti Hasan'la, Hazreti Hüseyin'le, Hazreti Abbas arasında hiçbir zaman gündeme getirilmemiştir, hissedilmemiştir, belli olmamıştır. Kardeş olarak bakılmış ve burada esas üzerinde durmamız icap eden konu kişinin inancına bağlılığı, tutkusu, aşkıdır. Hazreti Abbas aleyhisselam da bugün dünyaya gözünü açmış olan o kahraman da İslam dinini babası İmam-ı Ali'nin mantığıyla kendisinden büyük olan iki tane ağabeyisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in aynı zamanda Zeynep selamullahi aleyhanın mantığı ve anlayışıyla İslam'ı benimsemiş, yaşamış ve yaşatmıştır. Yani İslam'ı kendisine tam bir dava olarak benimsemiş ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in Yezid askerine karşı verdiği mücadelede de çok iyi bir şekilde, alkışlanacak bir şekilde, şapka çıkarılacak bir şekilde bu davaya sahip oluşunu kanıtlamıştır. Hazreti Abbas'ın zamanla şehadetini bazı anlatanlar sembolik ifadeler kullanarak yer yer efsaneleştirmişlerdir. Çünkü Hazreti Abbas aleyhisselam gerçi efsane olmaya, efendim efsaneleştirilmeye, şöyle olmamış hadiseleri ona ulamaya ihtiyacı yoktur. Hazreti Abbas hakikaten Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında Yezid'in askerine karşı tek bir ordu gibi mücadele vermiştir. Ve son dakikasına kadar da mücadelesinde gözü arkada kalmadan son dakikasına kadar, son nefesine kadar da mücadelesini devam ettirmiş, kolları kesilmiş, başını ezmişler, vücudu artık paramparça olmuş, o şekilde de geri dönmeden, pişmanlık duymadan şehadete koşmuştur. Allahu Teala'nın yüceliğinden diliyorum bu günler hürmetine, bu mübarek aylar hürmetine, Hazreti Abbas ve ailesi hürmetine dualarımızı kabul etmesini yüce zatından diliyoruz. Bizlere sağlıklar, sıhhatler, mutluluklar, huzurlar nasip etsin Hazreti Abbas hürmetine ve onlar gibi o istikamette gidebilmek, yürüyebilmek, Allah emirlerini yaşatabilmek ve yaşayabilmek nasip etsin bizlere.
Amin.
Hepinize bu kutlu doğumun uğur getirmesini dileyerek saygılar sunuyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil bizim uzman konuğumuz idi. Hazreti Abbas aleyhisselamın veladet yıl dönümü münasebeti etrafında bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı törende Bakiyatullah Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni koronavirüs hızlı teşhis kitinin görücüye çıktığını belirtmesi gibi bir habere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'nin İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Uluslararası Lahi Mahkemesi'nde ahlaki ve hukuki yönden mahkum ettiğini söylediğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ali Rabi'i yaptığı açıklamada Nevruz'un yakında olduğunu belirterek hükümet ve halkın nispeten zor bir yılı geride bıraktığını ve iki seneden beri ekonomik baskılar ve ambargolarla mücadele ettiklerini, bu senede buna koronanın ilave edildiğini söyledi. Geçen sene Amerika'nın eşi görülmemiş baskılarını ahlaki ve hukuki yönden kınadıklarını ifade eden Rabi'i, Amerika'nın İran aleyhindeki ithamlarının etkili olmasına izin vermediklerini, ambargolara rağmen komşularla ticari ilişkileri kabul edilebilir düzeyde tuttuklarını söyledi.
Risalet gazetesinde İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadadari'nin düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.380 yeni vaka tespit edildiğini belirtmesi gibi bir habere yer verilirken, Cami Cem gazetesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde konuşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Enerji Bakanlığı'nın ulusal projelerin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Amerika'nın 3 sene önce yürürlüğe soktuğu yaptırımları terör eylemi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptırımlar halen devam ediyor. Onlar yabancı ülkelerdeki mali varlıklarımızı dondurdular. İhracat yapmamızı zorlaştırdılar. Aşı alımı konusunda da çok fazla sıkıntı yaşadık dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki Amerikan hükümeti İran halkına karşı büyük bir zulüm yaptı. Önceki yönetimin hala hata yaptığını söyleyen Biden yönetimi telafi etmek için herhangi bir adım atmamıştır. Son iki ayda yeni Amerikan yönetiminden yapıcı bir şey görmedik. Pratikte bir şeyler yapmak zorundalar. Amerikan hükümetinin bu işi yerine getirmesi, uluslararası düzeydeki anlaşmalarla birlikte bölge ve İran halkının yararlanmasıdır. Olacaktır. Umarım mantık ve kanun yoluna geri dönerler ifadelerinde bulundu.
Hemşeri gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada Halepçe'deki kimyasal saldırıların trajedisinin Saddam Hüseyin rejiminin yasaklı silah tedarikçileri ve Batı'nın ihmali hakkında açıklamalarda bulunması gibi bir habere göze çarparken Çin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi yardımcısı Geng Shuangong, Suriye krizine bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi yardımcısı Geng Shuang, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin video konferans aracılığıyla düzenlenen Suriye konulu oturumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkının acısını azaltmak için harekete geçip krize son vermesi gerektiğini belirtti. Geng Shuang, hedefe ulaşılması için siyasi çözümde ısrar edilmesi, Birleşmiş Milletler tüzüğünün amacı ve ilkelerine sadık kalınması Suriye'de terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi dahil önerileri ortaya koydu. Şu an Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararın hayata geçirmesi Suriye'de siyasi diyaloğun başlatılmasının önemine dikkat çekti. Schwang, Rusya, Türkiye ve Katar'ın oluşturdukları üçlü koordinasyon mekanizmasını Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini, Arap ülkelerinin aktif şekilde değerlendirmesini olumlu karşıladıklarını dile getirdi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli haberlerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye-Amerika ilişkilerinde yaşanan son gelişmeler.
Türkiye'nin Suriye'de işgal politikalarına devam etmesi.
Arabistan'ın Yemen Savaşı'nda Türkiye'den yardım talebi.
Ankara ve Kahire'nin yakınlaşma haberleri.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Associated Press haber ajansı Biden'in başkanlığının ikinci ayını doldurmak üzere olduğu ve hala Erdoğan'ı aramadığı yönünde bir haber yayınladı. Haberde eski başkan Donald Trump'ın 2016 yılında seçilmesinin ardından kısa süre içinde görüşmenin gerçekleştiği hatırlatıldı. AP haberinde bir dönem birbirlerine stratejik ortak olarak nitelenen iki ülkenin ilişkilerinin son dönemde oldukça kötüleştiğini belirtti. Suriye, Türkiye'nin Rusya ile işbirliği ve son olarak da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri iki ülke arasındaki sorunlardan bazıları olarak nitelendi.
Uluslararası ittifaklar ve geleneksel ilişkileri yeniden onarmak, NATO'yu güçlendirmek isteyen Biden'ın Türkiye ile ilişkileri yeniden inşa etmek ve Ankara'yı Rusya'nın etkisinden çıkarmak planlarıyla uyumlu. Ancak uzmanlar ilişkileri yeniden rayına oturtmanın oldukça zor olacağını kaydediyor. Özellikle de ülkelerin konulara aynı gözden bakmadığı hesaba katılırsa, buna Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler de dahil. Amerika bu nedenle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı üretimi programından çıkarmış ve üst düzey bazı savunma sanayi yetkililerine yaptırım uygulamaya koymuştu. Türkiye ise 2,5 milyar dolarlık S-400'lerin NATO'ya tehdit olmadığını belirtiyor ve konunun çözümü için diyalog öneriyor. Washington ise Rus sistemi Türk topraklarındayken yaptırımların kaldırılamayacağını vurguluyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken Senato'dan onay almadan önce Senato oturumunda yaptığı açıklamada Türkiye'den sözde müttefik diye söz etmiş ve Türkiye'nin Amerika'nın en büyük rakiplerinden biriyle aynı çizgide olması kabul edilemez demişti. Washington merkezli Ortadoğu Demokrasi Projesi'nde yer alan Merve Tahiroğlu'na göre Erdoğan'ın S-400'ler konusunda geri adım atması çok zor. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik bağımsızlığı konusunda ne anlama geldiğiyle ilgili büyük bir çıkış yaptı. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinliyoruz.
Türkiye-Amerika ilişkileri ele alındığında uzun zamandır aslında başlayan bir çatlak süreç vardır. Çeşitli konulara ilişkin belli çelişkilerin ortaya çıktığı süreçler vardır. İlginç olan ise Türkiye'nin bunu doğru okuyup, doğru değerlendirip ona göre bir doğru motivasyonu sağlama yerine, doğru değişim dönüşümü sağlama yerine bir duygusal ısrar tutumuna girdi. Yani işin özü bu. Politik olmayan, Türkiye'nin çıkarına olmayan bir yaklaşım gittikçe Türkiye politikasına egemen oldu. Onu motive etti ve egemen hale getirdi. Şu andaki Türkiye politikası duygusal ağırlıklı ve özellikle şöyle de tanımlamak mümkündür. Çünkü her açıdan artık dökülmeye başlayan bir politika. Dış politikanın iflasından söz edebiliyoruz. Diğer ülkelerle ilişkilerin özellikle çok ciddi sıkıntılarla yüze gelişinden söz ediyoruz. Bu anlamıyla da artık ya herro ya merro diye tarif edilen bir deyim vardır Türkiye'de. Türkiye'nin şu andaki mevcut politikası gerek Orta Doğu'da yürüttüğü politika, Orta Doğu ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler ve Amerika'yla ilişkilerde artık bu sürece doğru hızla gittiğini görüyoruz. Ciddi çatlaklar vardır. Bu çatlaklar tabii ki Türkiye'nin değişmesi gereken noktalar itibariyle Amerika'nın koordinasyonunu sağlaması gerekirken dediğim gibi bu daha çok ısrar eden, eski politikasına ısrar eden ve bölgede de yayılmacı izlenimini veren. Yani işte eski Osmanlı sınırlarını kendi egemenliği alanı olarak yavaş yavaş şey yapan, işgal eden, işte ilhak eden ve böyle bir yayılmacı politika izlenimini vermiş olacak ki Orta Doğu ülkeleri tarafından bu hoşnutsuzlukla karşılandı ve son günlerde Avrupa Arap Birliği tarafından da ciddi bir şekilde uyarıldı. Tabii bunu diğer ülkelerin politikalarından ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi hele hele İngiltere ve Amerika politikalarından soyut düşünmek de mümkün değildir. Türkiye-Amerika ilişkilerinin daralmaya başladığı ve sıkışmaya başladığı süreçlerde de aslında özünde yine iç işte yürüttüğü politika, politikanın nedeni ve artık dünyanın gelmiş olduğu gelişmişlik durumu itibariyle Türkiye'nin değişmesi gereken noktalar bakımından Türkiye-Amerika ilişkilerindeki sıkışma gerekçelerini tanımlayabiliriz.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Türkiye'li yetkililer bölge ve dünya ülkelerinin Türkiye ordusunun Suriye ve Irak topraklarını işgali meselesine gösterdiği tepkileri aldırmadan hala bu iki komşu ülkenin topraklarını işgal sürecine devam ettirmektedir. Bu doğrultuda geçen hafta Avrupa Birliği'nin Türkiye askerlerinin Suriye topraklarından çıkması ile ilgili kararının onaylanmasından bir gün sonra Türkiye ordusu askeri teçhizat ve lojistik konvoyları Suriye'nin İdlib bölgesinde girdi. Son iki haftada ise Türkiye ordusunun 3. konvoyu Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e girmiştir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Tahran Radyosu. Aynı zamanda Türk ordusu savaş uçakları da Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini bir kez daha hedef aldı. Türk ordusunun Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik saldırıları devam ederken Bağdat hükümet yetkilileri saldırıları Irak egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kanadı. Suriye ve Irak hükümetlerinin ve uluslararası protestolarına rağmen Türkiye hükümeti Irak topraklarını işgal etmeye ve Suriye topraklarını geniş çaplı bir şekilde işgal etmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bölge ve dünya hükümetlerinden gelen protestolara cevaben bir açıklama yaparak Ankara'nın başta Türkiye ve Suriye olmak üzere bölge halklarına tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmek için Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Suriye'nin kuzey bölgelerinde askeri operasyonları gündeme getirdiklerini bildirdi. Uzmanlar Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gerekçelerini mantıksız ve ilkesiz buluyor. Bu Ankara yetkililerinin pratikte Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaliyle uyumlu bir takım çıkarlar peşinde koştuğuna inanıyorlar. Suriye krizinin başlangıcından bu yana DAEŞ terör örgütü de dahil olmak üzere terörist grupların Şam hükümetinden ve Suriye'deki iktidar rejiminden kurtulmasını bekleyenlerden hatta uzun vadeli lojistik destek sağlayan ülkelerden birinin de Türkiye'nin olduğu söylenmektedir.
Geçen hafta Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı başlattığı savaşın 6. yılının son ayında Suudi Arabistan Türkiye'den yardım istedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye ve Arabistan ilişkileri son yıllarda çeşitli konularda birçok ihtilaf ile beraber geçti. Suudi Arabistan'ı Mısır'da Müslüman kardeşlere karşı yapılan darbeye destek vermesi, Türkiye'nin 2017 yılında Arap ülkeleri arasında yaşanan iç ihtilaflarda Katar'a destek vermesi, ayrıca Ankara'nın Cemal Khashoggi'nin İstanbul'da Arabistan Başkonsolosu'nda feci cinayetine karşı gösterdiği tepki, Ankara ve Riyad arasında yaşanan gerginliklerin üç önemli ana başlığıdır. Bu ihtilaflar Arabistan'ın defalarca Türkiye'yi başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmekle suçlamasına, ayrıca Erdoğan'ın Yemen'de sebep olduğu insani faciadan dolayı Suudi Arabistan'ı eleştirmesine neden oldu. Bu bağlamda Erdoğan, Arabistan'ın Türkiye'yi eleştirmesi yerine kendisine aynada bakması gerektiğini, Yemen'i bu duruma düşüren, binlerce insanı bu ülkede öldüren kim olduğunu görmesi gerektiğini söyledi.
Suudi yönetimi Yemen Savaşı'nda yenilmemek uğruna Türkiye'den yardım istiyor. Bu arada Müslüman kardeşler yanlısı oranı, El Islah Partisi ise Mağrib'de büyük etkisi vardır. Islah Partisi her ne kadar Yemen Savaşı'nda Arabistan'a yakın olsa bile yine Arabistan bu savaşta bu partiden daha çok yardım beklentisi vardı. Bu yüzden de Arabistan Türkiye'ne Müslüman kardeşler arasındaki etkisini kullanarak Ankara'nın Yemen Savaşı'nda Mağrib alanında Türkiye'nin Müslüman kardeşleri harekete geçirmesini bekliyor. Bu arada uzmanların da gözünden kaçmayan en son konu ise Yemen Savaşı'nda Arabistan'ın Türkiye'ye yaklaşmasının her şeyden çok iki ülke dış siyasetindeki istikrarsızlığı ve dağınıklığıdır.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ile diplomatik ilişki kurduğu yönündeki açıklamalarına Mısır'dan ard arda tepkiler yağdı. Bültenimize konuyla ilgili raporumuzla devam ediyoruz.
Mısır Dışişleri'nden üst düzey bir kaynağın normal ilişki kurmak isteyen ülkeden uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale girişimlerini durdurmasını bekledikleri yanıtını Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün Türk dış politikasında bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde Mısır'ın politikaları ile uyuşan gerçek bir değişim görürsek ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir açıklaması takip etti. Son olarak Mısır'da Abdülfettah Sisi yönetimi yanlısı yayın yapan El Vatan'dan Kahire'nin Ankara ile görüşmeye başlaması için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 10 şart geldi. El Vatan gazetesi ve haber sitesinin yazı işleri müdürü Ahmet El Hatip, 12 Mart'ta Facebook sayfasında Ankara'nın diplomatik gerilimi sona erdirmeye yönelik girişimlere karşısında Kahire'nin 10 şartını sıraladı. Şartlar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uygulamaktan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la anlaşmaya, Libya ve Suriye'den çekilmekten, Fars Körfezi Krallıklarından özür dilemeye ve Müslüman kardeşler üyelerini tutuklayıp yargılamaya kadar uzanıyor.
Öte yandan El Vaki El Suudi internet sitesi Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Muhammed bin Zayed'in Kahire ve Ankara arasındaki yakınlaşmayı engellemek amacıyla Mısır'a yönelik tüm baskı araçlarını kullandığını kaydetti. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik ve istihbarat alanında temasların başladığını duyurmuştu. Haber kaynakları ise Türkiye'nin Mısır'la çeşitli alanlarda ikili işbirliklerini geliştirmesi bağlamında görüşme teklifinde bulunduğunu, ancak söz konusu görüşmelerin şimdilik ilk aşamalarda olduğunu duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Gelişmelerle tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Gülelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran'ın güneydoğusunda Buşe eyaletine seyahatimize başladık ve eyaletin çeşitli özellikleriyle tanıştık. Şimdi seyahatimizin devamında Buşe eyaletinin bazı ilçeleriyle de tanışmak istiyoruz.
Deylem ilçesi ve aynı adı taşıyan merkezi, Buşehr eyaletinin kuzey batısında ve Buşehr liman kentinin 217 kilometre uzaklığında yer alıyor. Ortalama rakamı 8 metre olan Deylem'in iklimi sıcak ve nemlidir. Tarihi belgelere göre tarihi Mehruban Limanı, Deylem Limanı 24 kilometre kuzeyindeydi. Nitekim bu limanın harabeleri günümüzde Tel İmamzade adında bir yerde bulunmaktadır.
Moğol istilasından önce veya o döneme denk gelen Mehruban Limanı yıkıldıktan sonra Deylem Limanı gelişmeye başladı. 18. yüzyılda Deylem Limanı Hollandalıların ticaret yaptığı limandı ve buradan dünyanın başka yörelerine pamuk, yün, yağ, kuru yemiş ve tahıl gibi ürünler ihraç ediliyor ve şeker, çay, kumaş, hurma, başka ürünler bu limana getiriliyordu. O dönemde Deylem Limanı İsfahan, Mehruban arasında uzanan tarihi kara yolu üzerinde yer alıyor ve Deylemel İran'ın merkeziyle irtibatı için en uygun yolu.
Mihruban Limanı ta eski çağlardan Yakut Hemevi, Ebu İshak İbrahim Es'hari, İbni Hokel ve Nasır Husrev Kubadiyani gibi birçok tarihçi ve coğrafya bilgini ağırladı. Bu arada Deylem Limanı da seyyahların ve gezginlerin gözünden kaçmadı. 1885 yılında İran'a gelen ve İran'ın güneyi seyahatnamesi adında bir seyahatname yazan Fransız bilgin ve arkeologlar Jose ve Baben Deylem Limanı'ndan şöyle söz ediyor. Deylem Limanı küçük bir kenttir. Burada İranlıların bir kalesi vardır ve çevresinde biraz hurma bahçeleri bulunmaktadır. Bizim ikametgahımız valinin evidir. Deylem Limanı Fars Körfezi'nin çok iyi limanlarından biridir ve Hindistan, İran ve Osmanlı'nın ticaret yaptığı yerdir. Bu limanda her milletten çok sayıda gemi göze çarpıyor.
Fransız arkeologların sözünü ettiği kale ise halen ayaktadır. Deylem Limanı, söz konusu kaleden başka kalıntıları hala ayakta olan başka kulelere de vardır. Yine Deylem'in çevresinde çok sayıda türbe bulunuyor. Deylem Limanı ise çeşitli gemilerin ve büyük teknelerin yanaşması ve yükünü boşaltması veya yük alması için geliştirilmiştir. Deylem Limanı'ndaki tesisler ise limanın görüntüsünü değiştirmiş, iktisadi faaliyetlerine ve başka yerlerle irtibatına önemli katkı sağlamıştır.
Genave Limanı da Buşer eyaletinin bir başka ilçesidir. Genave, Fars Körfezi'nin kıyılarında ve eyaletin kuzeybatısında yer alan bir ilçedir. Genave Limanı'ndan tarihçilerin ve coğrafya bilginlerinin eski kitaplarında çeşitli adlarla anılmıştır. Bu liman eski zamanlarda imarlı ve ticareti ünlü bir limandı. Şimdiki Genave Liman kenti ise eski Genave adlı muhteşem kentin enkazının yanı başında yer alıyor. Eski Genave ise günümüzde toprak altına gömülmüş ve az sayıda enkazı günümüze dek kalmıştır.
Bu arada Genave'nin kumsalı kış mevsiminde turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğu belirtilmelidir. Zira Genave kış mevsiminde oldukça ılıman bir iklime de sahiptir. Genave ilçesinin tarihi cazibelerinden biri ise çevre köylerinde çok sayıda türbe ve kutsal mekanın bulunmasıdır. Bu türbelerin en ünlü olanı Genave-Deylem kara yolu üzerinde yer alan Süleyman bin Ali türbesidir. Bu türbe dik dörtgen şeklinde bir binadır. Türbenin kubbesi ve mezarı ve ona bağlı revaklar binanın doğusunda yer alıyor. Binanın kubbesi 12 gen şeklinde ve mimari tarzı da Fars Körfezi kıyılarının eski mimarisi ve Şuş'ta Daniel Nebi Türbesi'nin kubbesi şeklindedir. Türbenin devasa kubbesi mavi, sarı ve beyaz fayanslarla kaplıdır. Kubbenin azameti Genave Limanı'nın ufkunda göz kamaştırıyor ve kente özel bir cazibe de kazandırıyor.
Fars Körfezi'nde bazı adalar da Buşer eyaletine bağlıdır. Bu adaların bazıları ıssız, bazılarında ise insanlar yaşamaktadır. Adaların büyük bir bölümü stratejik önem arz eden adalardır. Bu şehrin 57 kilometre kuzeybatısında yer alan Hark Adası, bu bölgenin en önemli adalarından biridir ve Fars Körfezi'nin en derin noktalarından birinde yer almaktadır. Jeoloji uzmanları Hark Adası 14 bin yıl önce ortaya çıktığını belirtiyor.
Mercan Ada olan Hark Adası, engebeli tarihiyle bölgenin en önemli doğal cazibelerinden biri ve Fars Körfezi'nin güzel adalarından sayılır. Hark Adası, küçük yüz ölçümüne rağmen ticari, iktisadi ve tarihi açılardan büyük önem arz ediyor. Adanın boyu yaklaşık 8 kilometre ve eni de 4 ila 5 kilometre kadardır. Buna göre adanın yüz ölçümü 40 kilometre kareden daha azdır. Hark Adası'nın merkezi noktasının rakımı 83 metre kadardır. Adada çok sayıda tepe göze çarpıyor. Adanın zirvelerinden biri Taht adı ile anılan ve 76 metre yüksekliğinde olan bir tepedir. Adanın merkezindeki yükseklikler adayı adeta yelkenli bir gemi görünümüne sokmuş ve aynı zamanda adayı kuzeyden esen sert rüzgarlarla karşı koruyarak gemilerin de yanaşması için güney kıyılarını da ideal hale getirmiştir.
Hark Adası başta derin kıyıları olmak üzere doğal özellikleri sayesinde devasa petrol tankerlerinin yanaşması için uygun bir ada sayılır. Bu arada İran'ın en önemli petrol ihracatı terminali bu adada inşa edildiği belirtilmelidir. Petrol ilk kez 54 yıl önce yani 1960 yılında Hark Adası'ndaki mahzenlere ulaştı.
Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıl süren savaş sırasında düşmanın önemli hedeflerinden biri ülkenin hayatı ve iktisadi kaynaklarını ve petrol tesislerini yok etmekti. Düşman İran'ın ham petrol ihracatından temin edilen mali ve iktisadi gücünü yok etmek ve böylece savaşa verilmesi gereken desteği ve halkın geçimini aksamak istiyordu. Bu yüzden düşman 8 yıllık savaş boyunca Hark Adası'na 2888 kez havadan ve füzeyle saldırı düzenledi.
Hark Adası'nda İslam öncesi ve İslami döneme ait birçok tarihi eser geride kalmıştır. Palmiran Tapınakları Mezarlığı, Neptun Tapınağı, Zerdüştü Ateş Tapınağı, Nasturi Hristiyanların kilise ve manastırı, taş mezarlar, Muhammed Hanefi'ye mensup olan Mir Muhammed'in mezarı, Sasaniler, Partlılar ve İslami döneme ait olan ve adadaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bazı tarihi eserlerdir.
Hark Adası'nın dağlık bölgesinde birçok mezar bulunmuştur. Bu mezarların sığırlığı ve yuvarlak şeklinde bakıldığında Zertüşlülere ait olduğu düşünülüyor. Yine bazı mezarların önünde alçak girişlerde haç işareti de dikkat çekiyor ki bu da bu mekanlarda Hristiyanların defnedildiğini gösteriyor. Mir Muhammed Hanefiye türbesi ve mezarı da Hark Adası'nda İslami döneme ait en önemli ve en değerli tarihi ve kültürel eseridir. Vadanın güneybatısında bir inci gibi durmaktadır. Mezarın üzerinde yazılan kameri 738 tarihi İran'da Selçuklu iktidarı döneminde inşa edildiğini gösteriyor. Bu bina iki koni şeklinde kubbesi ve yuvarlak kubbesiyle çok has bir güzellik arz ediyor. Türbenin içi ise sekizgen şeklinde yıldızları andıran fayanslarla bezenmiştir.
Araştırmacılar ve tarihçilere göre bu türbe İmam Ali Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed Hanefiye'nin oğlunun mezarıdır ve içinde bu konuya işaret eden bir kitabe mevcuttur. Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam'ın oğlu Mir Muhammed Hanefiye, Emevilerin Haşimoğulları hanedanına zulmü yüzünden Medine'den hicret etti ve Basra yolunda Hark Adası'nda kaldı ve burada zehirlenerek hayatını kaybetti. Mezarın iç alanında işlenen fayans altın rengindedir. Bu türbe İran'ın güneyinde en önemli ziyaretgahlardan biridir. Türbe İran'ın milli eserler listesinde kayda alınmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimini amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe